Ben şu anda sur içindeyim ve çatışmaların olduğu bölgeye 200 metre mesafedeyim. Sesleri çok rahatlıkla duyabiliyoruz.
Şimdi biraz bu Başika işinde kafamız karıştı. Çünkü vali Nucefi, eski vali daha doğrusu Nucefi açıklama yapıp IŞİD değil oradaki saldırının nedeni.
Evet, aslında kafası karışık olan sadece ben veya siz değilsiniz. Yetkililerin de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinin kafası çok karışık.
Okumaya utanıyorum. İfadesi bana kalırsa cevap olarak yeterli.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle. Yasaksız program. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 9 Şubat 2016'dayız ve saatler 17.30. Ben Yavuz Ohan. Siz RS FM'desiniz. Güne bakacağız her zaman olduğu gibi. Gündeme bakacağız. Başlıklara, tartışmalara, krizlere. Çünkü burası Türkiye. Her gün yeni bir kriz var. Ama birkaç gündür konuştuğumuz mesele çok farklılaşmıyor. Bir Güneydoğu'ya bakıyoruz. Yasaklı ilçelere, oradaki gelişmelere, oradaki tartışmalara, hükümetle HDP arasındaki atışmalara, bir de Suriye'ye bakıyoruz. Çünkü Suriye'de işler iyice kızıştı. Hem Türkiye açısından hem de orada mücadeleye devam eden ülkeler açısından. Türkiye sınırında yine mülteciler var. Avrupa'nın gözü Türkiye'de, Türkiye'nin gözü bölgede ve gerçekten içinden iyice çıkılmaz bir hal alıyor bu durum. Bugün gündemin birinci sırasına Cizre'yi, Sur'u ve Silopi'yi koyacağız. Çünkü bu konuya ilişkin açıklamalar var ardı arda ve maalesef tam yayına girerken gelen kötü bir haber. Bir asker ve bir polis Cizre'de hayatını kaybetti, şehit oldu. Dün de Yüksekova'da bir polise yönelik sivil bir durumdayken, evine gitmek üzereyken nişanlısının yanında yapılan bir saldırı var. Orada da bir polis şehit oldu maalesef. Yani 3 şehit haberi vermek durumundayız. Aslında bugün biraz daha sakin geçti diyorduk ama maalesef bölgeden gelen haberler yine pek parlak değil. Bunun üzerine yapılan İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Onları da aktaracağız size. Yani gündemimizin ilk sırasında yine bölgedeki operasyonlar ve operasyonlardan gelen haberler, ayrıca hükümetle HDP arasındaki polemik olacak. Bunun yanında elbette Suriye sınırına da bakacağız. Çünkü mülteciler gelmeye başladı oraya. Mültecilerin sayısına ilişkin çeşitli tahminler var. Bugün Başbakan Davutoğlu da konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu. Ayrıca Demirtaş'ın da açıklamaları var. Amerika'dan gelen açıklamalar var. Türkiye'yi biraz kızdıran açıklama PYD ile ilgili olarak. Ve Türkiye savaşa girecek mi soruları da hala gündemde. İşte bu meseleye de bakacağız. Bir uzman vasıtasıyla. Ama aynı zamanda bölgeden son ana kadar gelen haberleri de size aktarmaya çalışacağız. Başbakan Davutoğlu hem Mardin'de yaptığı açıklamalarda hem de bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalarda bir olaydan bahsediyor. Sky Picot anlaşmasından bahsediyor. Gizli bir anlaşma bu. Fransa ile İngiltere arasında, aynı zamanda Rusya'nın da sonradan dahil olduğu ve aynı zamanda bir kuşatmadan bahsediyor. İşte o tarihte aslında Türkiye'yi unutturulmak istenen, hemen 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularının kazandığı büyük başarı nedir? Bunu bir tarihçiyle konuşacağız. Ayşe Hür konuğumuz olacak. Son dönemde 1 Mart tezkeresi de çok konuşuluyor. 1 Mart tezkeresinde Türkiye nasıl bir pozisyon aldı ve aldığı pozisyondan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memnun olmadığı anlaşılıyor. Ama o dönemde Başbakan'ın dış politika danışmanı olan Ahmet Davutoğlu nasıl bir tavır aldı? İşte buna ilişkin de açıklamalar var. O dönemi birebir yaşayan bir isim, dönemin Başbakan Yardımcısı Abdülhatif Şener konuğumuz olacak. Programı bitirirken Yassıada'ya da bakacağız. Çünkü Yassıada'ya ilişkin açıklamalar gerçekten çok can yakıcı. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar. Çünkü oradan iki fotoğraf geldi. Bir, Yassıada'da inşaatlar başlamadan önce, iki başladıktan sonra. Arasında inanılmaz farklar var yeşil açısından. Ve bakanın açıklaması var. Birkaç ağaç kesildiyse ne olmuş diye. Bir de o fotoğraflar doğru değildir yayınlandıysa bile diye. İşte bu fotoğrafların doğru olup olmadığını konuşacağız programın sonunda. Yine önemli başlıklarımız var. Can yakan başlıklar. Türkiye'nin belki de en kritik eşiğinde konuşulması gereken konular. Bütün bunları size aktaracağız. Bizi dinlemek için İstanbul ve Bursa'da 106.4 frekansını radyonuzda ayarlayın. Kocaeli'nde 93.4. Eğer internet başındaysanız bidebunuizle.com adresine girin. Oradan programımızı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Evet, bu önemli başlıklarla Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Kötü bir haber dün akşam gelmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir polis memuru Abdülkadir Oğuz nişanlısının yanındayken saldırıya uğradı. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Dün akşam Yüksekova'dan gelmişti bu haber. Sonrasında Genelkurmay Başkanlığı Cizre'de yaralanan bir askerin Ankara'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Ve biz programa girerken yine Cizre'den İki şehit haberi geldi. Bir polis memuruyla bir askerin şehit olduğu haberi. Bu son dakika haberiyle birlikte toplam şehit sayısının 4 olduğunu size aktaralım. Yani operasyonlar devam ediyor bölgede. Cizre'de o bodrum katına ilişkin polemik de devam ediyor. Aynı zamanda Cizre'de operasyonların sona yaklaşıldığına ilişkin bilgiler de aktarılıyor. Şimdi aynı zamanda hayatını kaybeden Şırnak'ta memurlar var. İki memur hayatını kaybetti. Bir arabada patlama meydana geldi. O patlamanın neden meydana geldiği araştırılıyor. Hastanede görevli 3 memur vardı arabanın içinde. Onlardan ikisinin hayatını kaybettiği bilgisini verelim. Yine Diyarbakır'dan bir kayıp haberi diyelim. 16 yaşında bir genç bugün Cizre'de olanları protesto etmek için protesto gösterilerine katılmıştı. Silahla yaralandı ve sonrasında da hayatını kaybetti. Yani ölüm haberleri geliyor bölgeden ve gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda polemikler de devam ediyor. Onu aktaralım. İçişleri Bakanı bugün konuştu. İçişleri Bakanı Efkan Ala Cizre ve Sur'daki son durumu anlattı. Cizre'de artık hemen hemen operasyonların sona gelindiğini söyledi. Aslında son dönemde ne zaman kameraların karşısına çıksa benzer bir açıklamayı duyuyoruz ama öyle görünüyor ki Cizre'de kısa bir süre içinde sokağa çıkma yasakları en azından Silopi'de olduğu gibi gündüz kaldırılacak. Gece devam edecek. Çünkü Efkan Ala arama çalışmalarının gece Silopi'de devam ettiğini, o çalışmalar bittikten sonra gece sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağını söyledi. Bu arada Sur'da sokağa çıkma yasağının genişletildiği bilgisini de sizlere aktarmış olalım. Peki Cizre'de durum ne? Çünkü bir mahalleden bahsediyor. Birkaç evden, o birkaç evin bodrumundan, bodrumda bulunan 60-70 kişiden. Hükümete göre PKK'lılar oradalar. Yaralılar yok. Yaralılar olsaydı ambulanslar gönderildiğinde zaten gelirlerdi. HDP'ye göre ise büyük bir katliam var. İçişleri Bakanı Efkan Ala bununla ilgili de konuştu. Ve dedi ki resmi olmayan hiçbir bilgiye inanmayın. Resmi açıklamalara bakın. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Oradan ambulans istenmediğine ilişkin. Cizre Kaymakamlığı açıklama yaptı. Son operasyonlara ilişkin. Bunları baz alın. Bunların dışındaki açıklamaları dikkate almayın diye. Ama diğer bilgiler, yani Cizre'deki operasyonlarda, o bodrum katına ve yanındaki binalara yapılan operasyonlarda 60 kişinin etkisiz hale getirildiğine ilişkin bilgiler de TRT tarafından verilmişti. Yani yarı resmi bir kurum. Ama İçişleri Bakanı dün Davutoğlu'nun söylediği gibi bundan sonra resmi açıklamalardan başka bir meseleye dikkat etmeyin dedi. Ve resmi açıklamaları dikkate alın, onlar üzerinden haber yapın dedi gazetecilere yönelik açıklamasında. Cizre konusu bugün HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın da gündemindeydi. Demirtaş grup toplantısında konuştu ve Cizre'de bir katliam var. Türkiye'nin katliamlar tarihine bir yenisi ekleniyor diye çok sert konuştu, çok da netti kendi penceresinden.
20 gündür bunun uğraşını yürütüyoruz. 20 gündür. Yalanla, dolanla, çarpıtmalarla, efendim ambulans gönderdik ateş ettiler. Bilmem ambulans gönderdik anons yaptık da yaralılar gelmediler. Bütün bu senaryoların bize göre temelde bir amacı var. Hükümet orada bu 70-90 kişi arasında PKK'lilerin olabileceğini düşünüyor. Sayılarını bilmiyor. Ama çok sayıda ve ağırlıklı sivil olduğunu biliyor. Şırnak valisi de bunu biliyor. Bazı gazetecilere bunu ifade ettiğini biliyorum. Bu insanlar çıkmak istiyorsa hastaneye götüreceğiz. Kimlikleri belli, parmak izleri yeri belli. Bir suça karıştığını iddia ediyorsanız, bir hukuk dışılık varsa işlem başlatacaksın. Ama bunu 20 gündür yaptıramıyoruz. Hükümet şu kararı vermiş durumda. Yereldeki operasyon güçleri tam yetkilidir. Ne diyor bu ahlaksızlar? HDP'liler gidip orada üst düzey PKK'lileri kurtarmaya çalışıyor. Onları alıp kaçıracakmışız. İşte bu ahlaksız operasyonlarını, katliamlarını örtmenin yolu, yöntemi olarak bu kirli propaganda malzemesini kullandılar. 20 gündür bir hükümet bir ilçede göz göre göre katliam yapıyor. Ve kanaatimiz odur ki inşallah bu son dediklerimde, diyeceklerimde yanılmış oluruz. Ama kanaatimiz odur ki bu insanların hepsi öldürüldü. Bunu açıklamıyorlar çünkü hepsinin sağ olduğunu bizler ispatlamıştık. Telefon görüşmeleri kayıtları var. Bir kısmı size dinletin. 32 dakikalık kayıtlar var.
HDP Genel Başkanı, Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Cizre meselesinde böyle konuştu ve birkaç da örnek gösterdi. 17 Eylül 1997 tarihli bir gazete küpürü ve aynı zamanda 1937 yılına ait bir gazete küpürü. Son Posta adlı gazete, o dönemde yayınlanan bir gazete. O gazetede şunlar yazılmış: Derebeyliğin son ocağı da yok ediliyor. Türk camiasının her bucağında olduğu gibi Tunceli'de de yeni ruh, medeniyet ve terakki ruhu hakim olacaktır. Asiler sıkı bir çember içine alındılar. Tunceli'nin de kahraman kuvvetlerimiz vaziyete hakimdir. Asiler sığındıkları Sarp Dağlar'da imha ediliyorlar. Son Posta. 1937 yılına ait bir gazete küpürü bu. Bunu gösterdi. O zaman da Dersim katliamı ile ilgili yazılanlar bunlardı gazetelerde. Bugün Cizre'de de benzeri yapılıyor ve önümüzdeki günlerde, tarihlerde, yıllarda da Cizre için benzerleri yazılacak dedi. Hatırlayacaksınız, Dersim katliamı için dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den özür dilemişti bu operasyonu yaptığı gerekçesiyle. Bir başka gazete küpürü, o da Güneydoğu'ya cennet paketi. Başbakanın Mardin'de yaptığı açıklamalara atfen bu küpürü gösterdi. Siirt'te Güneydoğu paketini anlatan Başbakan Yılmaz, bölgeyi yatırım cennetine dönüştüreceklerini söyledi diyor o gazete küpüründe. 17 Eylül 1997 ve Demirtaş diyor ki o günden bugüne zihniyette bir değişiklik yok. İşte Dersim'deki olaylar belli, benzeri Cizre'de yaşanıyor. Güneydoğu'da yatırım paketleri açıklandı. Bugün yenileri açıklanıyor. Aslında değişen bir şey yok. Yapılması gereken farklı ama hükümet bu noktaya gelmiyor diyor Demirtaş. Ayrıca masayı Demirtaş devirdi sözlerine de yanıt veriyor Başbakan Davutoğlu'nun. Diyor ki hayır, ben masayı falan devirmedim. Sadece seni başkan yaptırmayacağız dedim ve sorun da buradan çıktı diyor. Efkanal'a bugün soruları yanıtlarken başka ilçelerde de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi sorusuna da muhatap oldu elbette. Çünkü İdil'de öğretmenlerin seminer için İdil dışına davet edildiğini biliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Orada da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi ya da başka ilçelerde hedefleniyor mu, planlanıyor mu sorusuyla karşılaştı. İçişleri Bakanı Ala dedi ki eğer hendek varsa, barikat varsa ve PKK'lı varsa o ilçelerde elbette yapılacak benzer uygulama. Hiçbir kaçarı yoktur bunun devlet açısından. Bunu mutlaka, bu uygulamayı yapacağız. Çünkü elinde silahla kimseyi görmek istemiyoruz hiçbir yerde. Barikat olmayacak, hendekler olmayacak. Eğer hendekler kapatılır, barikatlar kaldırılırsa İdil'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmez. Ya da başka bir ilçede. Ama onlar orada varken eğer kimse kapatmıyorsa biz gider kapatırız dedi. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın bu açıklamaları İdil'de de önümüzdeki dönemde bir sokağa çıkma yasağının ilan edilebileceğinin işareti olarak algılandı. Bunu CHP'li Sezgin Tanrıkulu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu. İdil'de öğretmenlere mesaj gitti. Bunun anlamı ileride sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi biçiminde. O da meclis gündeminde bu soruyu resmi olarak hükümete iletmiş oldu. Bölgede dikkatler bugün tabii çok farklı bir konudaydı. Ahmet Spor'la Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası için yapacakları müsabakada. Diyarbakır'da oynandı bu maç. Seyircisizdi Ahmet Spor'un aldığı cezalar nedeniyle. Ahmet Spor, Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği ve Deniz Naki'ye verdiği cezalara tepki göstermek için de müsabaka başlarken bir pankartla çıktı. Çocuklar ölmesin, maça gelsin pankartıyla. Onun da dışında maç başladıktan sonra 30 saniye durma eylemi yaptı. Bu sırada Fenerbahçeliler de top çevirdiler. Maç da 3-3 sonuçlandı. Epey bir gollü bir maçtı. Peki içeride bunlar oldu, dışarıda neler oldu? Veysi Polat'la konuşalım istiyoruz. Çünkü o da Ahmet Spor'un daha önceki maçıyla ilgili yorumlarını bize aktarmıştı. Aynı zamanda spor severlerin beklentilerini de aktarmıştı. Bugün Diyarbakır'da bu maçla ilgili neler yaşandığını senden almak isteriz Veysi Polat.
Selamlar, iyi yayınlar.
Merhabalar.
Evet ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bir cezalarla günlerdir kamuoyu gündemindeydi Ahmet Spor. Bugün Ziraat Kupası'nda Süper Lig liderini ağırladığı maç öncesi olağanüstü tedbirler vardı Diyarbakır'da. Aslında dün geceden planlama yapılmıştı valilikte. Koordinasyon merkezi oluşturuldu öncelikle. Bu maç için 600 güvenlik görevlisi görevlendirildi. Fenerbahçe kafilesi havalimanından 10.45'te iniş yaptılar. Havalimanından direkt oyunun oynanacağı stada gitti. Aslında 10.45'te futbolcular inerken güzel görüntüler oldu. Ahmet Spor'un bayan futbol takımı oyuncuları ve kulüp yöneticileri kafileyi çiçeklerle karşıladı. Daha sonra futbolcular güvenlik sebebiyle polis eskortu eşliğinde çevre yolundan şehir içine girmeden, çünkü bugün Diyarbakır'da yine olaylar vardı. Kefen kapama eylemi vardı Diyarbakır'da. Gün boyu olaylar devam etti. Şehir içine giriş yapılmadan çevre yolundan maçın oynanacağı Seyrantepe Dispispor tesislerine götürüldü. Bilindiği gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hem Başakşehir hem de Bursa müsabakalarındaki olaylar nedeniyle Ahmet Spor'a ceza vermişti ve Ahmet Spor'un futbolcusu Deniz Naki'ye ceza vermişti.
Deniz Naki'ye i̇şte 12 maç oynamama cezası verdi. Ahmet Spor'a da seyircisiz oynama cezası.
Seyircisiz ve para cezası verildi.
Para cezası verdi.
İşte bu ceza nedeniyle Ahmet Spor Kulübü taraftarları maça alınmadı bugün. Üzerlerinde Ahmet Spor forması ve ellerinde atkılar bulunan kalabalık bir grup stadyum çevresindeki boş arazide toplanarak takımlarına destek verdi. Ahmet Spor Kulübü ise aslında 3 protesto yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu tepkisine 3 protesto ile dile getirdi. İlki maç öncesiydi. Tribünlere taraftarlarının bez afişe bastırmış fotoğrafları asıldı. Onun dışında Ahmet Sporlu futbolcular ise sahaya federasyonun verdiği cezaya gerekçe gösterdi ve ideolojik propaganda cezası saydı. Çocuklar ölmesin maça gelsin pankartıyla çıktı. Üçüncü tepki ise Ahmet Sporlu futbolcular başlama düdüğü çalındıktan sonra 30 saniye boyunca hareketsiz durma protestosu yaptı. Bu sırada Fenerbahçe futbolcular da top çevirip 30 saniye sonunda topu taca attılar. Maç devam ederken F-16'lar sık sık uçuş yaptı.
O da enteresandı. Zaten maçı anlatan spiker de şu anda F-16'lar geçiyor, sesim duyamazsınız belki diye aktarıyorum size dedi. Evet. Ama sık sık tekrarlandı gibi geldi bana. Maç sırasında ben de çok duydum. Çünkü.
Onlarca uçak uçtu. Neresi bombalandı bilemiyoruz. Ya da hani bir eğitim uçuşu muydu bilemiyorum. Ama çok sayıda F-16 uçağı uçuş yaptı. Saha üzerinden geçiş güzergahı orası. Saha dışında sloganlarla takımlarına destek olan taraftarlara somalar ve tazikli su ile gazlarla müdahale edildi.
Bir tekrar eder misin onu? Saha dışında taraftarlara mı müdahale edildi?
Sahanın hemen dışında boş arazi var. Bir halı saha var. Ahmet Spor'un genç sporcularının oynadığı küçük bir stat var. Onun hemen yanında da boş arazi var. Zaten yoğun güvenlik önlemi vardı. Yüzlerce polis ve onlarca TOMA aracı vardı. Boş arazi, yani bir 100 metre mesafedeki boş arazide işte takım formaları ve atkılarıyla gelip sloganlarla tezahürat yapan gruplar vardı. Ahmet Spor taraftarları. Onlara müdahale edildiği yer yer.
Yani niye müdahale ediliyor onlara? Orada durmayın diye mi? Anlamadım ben. Zaten seyircisi
oynanıyor.
Hayır,
sloganlar atıldı orada. O sloganlar nedeniyle yine Ahmet Spor Kulübü'ne verilen cezalara gerekçe yapılan sloganlardı bunlar yine. Sur ve Cizre ile ilgili şeylerdi, sloganlardı. Müdahale edildi. İlk yarı dediğiniz gibi yeni kapattı ama ikinci yarıda öne geçti Ahmet Spor. 3-3 bitti ve Fenerbahçe kafilesi maç sonrası yine polis eskortu eşliğinde otele gitmeden havalimanına götürüldü. Anaspor bildiğiniz gibi Spor Toto ikincilik kırmızı grupta mücadele ediyor. Birçok Anadolu takımı gibi mütevazi kadrosu olan bir takım. 1 milyon dolarlık sporcusu yok ama bugün sahada gerçekten iyi oyuncular gördük. Sadece şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'de bir Nani 15 milyon avro, Van Persie 15 milyon avro. Maçtan sonra Anaspor şube sorumlusu Servet Erol ile görüşüp takımın değerini sordum. Sizin bir tahmininiz var mı Yaz Bey?
Yani sanıyorum 1,5 milyon euro falan mıdır? 2 milyon euro mu?
Yaklaşık 1 milyon euro. Yani milyon. Fenerbahçe'nin her bir futbolcusu 10 Ahmet Spor Kulübü'ne eşdeğer neredeyse. Bugün yeşil sahada
farklı bir motivasyonla oynadılar ama değil mi Veys Polat?
Ya müthiş bir
farklı bir motivasyon. Özellikle Deniz Naki olayı da çok etkilemiş gibi algıladım ben olayı.
Hem o vardı hem de geçen yıldan bu yana aslında Ahmet Spor isminin isim değişikliği başvurusuyla başladı. Çünkü o dönemde iki kulüp başvuru yapmıştı. Biri Sivas Spor'du, Medikana diye değişti daha sonra. Federasyon gerekçeyi şey gösterdi. Hani devre yani sezon bitimi sonrası yapılabilir gerekçesini sundu. Ama Sivas Spor isim değişikliğini aldı ama Ahmet Spor isim değişikliğini alamadı. Aslında bu çift standartta Ahmet Spor sürekli gündeme getiriyordu. Onunla başlayan bir süreçti aslında. Ama bu son cezalar, yani Başakşehir'de Bursa Spor maçları söyleniyor ama Ahmet Spor son 4-5 maçtır cezalar alıyor. Hem taraftarın tezahüratları nedeniyle, en sonunda Deniz Nasim'in yaptığı açıklamalar nedeniyle. İster istemez bu eski tepki meselesi, hani gerçekten bu maça iyi konsantre olmuştu.
Çok motivelerdi. Belki evet. Şunu da aktarmamız lazım. Bugün Ahmet Spor'dan maç sonrasında bir açıklama da oldu. O açıklamaya evet. İlişkin birkaç not aktarayım. Üzerine de belki bir şey evet. Söyleyebiliriz. Hem Ziraat Türkiye Kupası, yani Ahmet Spor da ısrarlı. Hem taraftarlarının attığı sloganların arkasında hem de Deniz Naki'nin sözlerinin arkasında görünüyor. Zaten evet. Bugün yaptığı eylemlerden de onu anlayabiliyoruz. Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta onurlu mücadelesini sürdüren bölgenin tek 2. Lig kulübü olan Ahmet Spor'a sezon başından bu yana yapılan haksız uygulamalar bugün itibariyle çok farklı bir boyut kazanmıştır. İsminin değiştirilmesi sonrası, yani Ahmet Spor olduktan sonra diyor, kulübümüze yapılan tehdit ve hakaretler sezon devam ederken taraflı gözlemci raporları haksız para cezalarıyla sürdürülmüştür. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası maçında Medipol Başakşehir karşısında ortaya konulan iyi futbol ve elde edilen başarılı sonuç birçok kesimden takdir toplamıştır. Ancak kulübümüz bu başarıyla birlikte ırkçı grupların da hedefi haline gelmiştir. Bu ırkçı grupların çıktığı her maç provoke edilmiş, Bursa Spor maçı ile de son raddesine yaşanmıştır. Bursa Spor maçı sonrası oyun disiplininden kopmayan ve kazanmaya inanan sporcularımız galip gelmiş ve hem şehrimizi hem de Ahmet Spor'a gönül verenleri bir kez daha sevince boğmuştur. Lakin bu başarılar bazı çevrelerce hazmedilememiş olacak ki Medipol Başakşehir maçı sonrasında cefakar taraftarımızın gözaltına alınmış, akabinde bu maçta söylenen sloganlar nedeniyle haksız bir şekilde kulübümüz bir maç seyircisi oynama cezasına çarptırılmıştır. Oyuncumuz Deniz Naki'nin barış çağrıları ise ideolojik ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Her yönüyle örnek olan bu oyuncumuz Türkiye futbol tarihinde eşi benzeri az rastlanır 12 maç müsabakalardan men cezası almıştır. Ve tüm bu olanlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının başlamasından hemen önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karara bağlanmıştır. Her türlü küfrün, şiddetin, ideolojik açıklama ve eylemlerin olduğu sahalarda bu kadar ağır cezaların üstelik hak etmememize rağmen yalnızca Ahmet Spor'a verilmesi manidadır. Çocukların ölmemesini isteyen bir kulübe ve oyuncusuna ceza vermek haksız, taraflı ve insafsızcadır. Bugün yapılan Fenerbahçe müsabakası da bu atmosferde başlamıştır ve kanımızca Fenerbahçe'nin hiç de arzulamadığı bir müsabaka oynanmıştır. Gönül isterdi ki her iki kulüp de eşit koşullarda ve şartlarda bugün sahaya çıksın, ancak federasyon hukuka ve vicdana aykırı kararların neticesinde bu durum mümkün olmamıştır. Bir de şunu söylüyor, maç içinde yaptığımız 30 saniyelik hareketsiz durma protestosu da tamamen yapılan haksızlıkların, çifte standartların ve ötekileştirmenin sonucudur. Yaşananlara dikkat çekmek için bu protesto eylemi yapılmıştır. Bu nedenle kulübümüz dün olduğu gibi bugün de ve yarın da sonuna kadar arkasında durduğu "çocuklar ölmesin, maça da gelsin" şiarına devam edecektir diyor. Bu pankartla çıkmak için federasyondan izin istediklerini ancak alamadıklarını da söylüyor. Buna rağmen bu pankartla çıktıkları için de muhtemelen farklı cezalar alacak Ahmetspor.
Fenerbahçeli futbolcular da poz verdiler. Onlar da alabilirler. Çünkü o pankartın arkasında. Yani şunu söyleyebilirim. 17 maç oynadı Ahmetspor Türkiye Ziraat Kupası'nda ve ne mağlup olan tek takım.
Evet.
Yani bugün işi sahada gerçekten paranın her şeyi yenemeyeceğini gördük. Yani her bir futbolcusu neredeyse Ahmet Spor Kulübü'nün 10 misli eşdeğer neredeyse. Onun dışında Diyarbakırlar yani Fenerbahçe'ye karşı oynanan güzel futbolun sevincini yaşayamadı. Çünkü maç sonrası olaylar çıktı. Tribünden izleyemediler. Kent genelinde de kepenk kapama eylemi nedeniyle kafelerde bu coşkuyu yaşamadılar. Bir grup ofis semtinde bir araya gelip bu coşkuyu kutlamak istedi. Ama yine atılan sloganlar ve yapılan zafer işaretleri bu sevinci gölgelemeye getirdi diyebiliriz. Karşılığı yine gaz ve tazikli su oldu.
Su oldu. Yani şimdi bunun rövanşının İstanbul'da olacağını ve Fenerbahçe'nin evet. kendi stadında olacağını da biz dinleyenlere aktarmış olalım. Çok teşekkürler Veysi Polat. Oradaki atmosferi aktardığın için. Ahmet Spor Fenerbahçe müsabakası gerçekten çok dikkat çekiciydi. Fenerbahçe oraya gidecek mi? Diyarbakır'ın dışına alınacak mı maç güvenlik nedeniyle diye. Fenerbahçe günübirlik gitti. Sabah gitti. Maç oynadı ve geri döndü. Deniz Daki'nin 12 maç ceza alması önemliydi. Bir başka futbolcuların daha önce Rabia işareti yapmaları takdirle karşılanırken Ahmet Sporlu Deniz Daki'nin çocuklar ölmesin demesinin bir siyasi slogan olarak algılanması federasyon tarafından çok eleştirilmişti. Deniz Naki de aynı şeyi söylüyor ve diyor ki ön planda futbolum olsun isterim. Gerçekten şaşırıyorum. Aklı başında olan insan barış ister. Barış istiyorsun. Siyaset yapıyor oluyorsun. Bu ülkede yetmiyor. Vatan haini oluyorsun. Terörist oluyorsun. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki her zaman barış mücadelesini veririm. Kimse ağzımı kapatamaz. Bedelini de öderim diyor Deniz Naki. Biraz da isyankar bir havada bunları söylüyor. 12 maç ceza aldıktan sonra Deniz Naki kolundaki azadi özgürlük, Türkçe özgürlük yazan dövme içinde freedom yazsaydı kimse buna başka türlü bakmazdı. Kürtçe yazdığı için eleştirilerin odağını oturtuluyorum diyor. Ne yönünden bakarsanız bakın enteresan bir gündü. Enteresan bir mücadele, enteresan bir karşılaşmaydı. Karşılaşmanın ilk ayağında 3-3'lük beraberliği hatırlatalım ve bu meseleyi kapatalım.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, Ankara'da bir güvenlik zirvesi var. O güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandı. Başbakan da o güvenlik zirvesinde, güvenlik güçlerinin temsilcileri de yani Genelkurmay Başkanı da ve MİT Müsteşarı da. Suriye konusunu konuşuyorlar çünkü Suriye konusu gündemin ilk sırasında. Özellikle Halep'e yönelik rejim kuvvetleri ve Rusya destekli rejim kuvvetlerinin operasyonları sonrasında Halep'ten Türkiye'ye doğru bir göçün başladığını dün aktarmıştık. Bugün de hemen her yerde buna ilişkin yorumları görüyorsunuz. Bugün de grup toplantılarında bu konunun ele alındığını söyleyebiliriz. Başbakan Davutoğlu, Suriye'de atılan her bir bombanın nereye düştüğü bilgisine sahibiz diyerek Rusya'ya yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ve şöyle söyledi, bir halk ve Halep, İran, Rusya, Suriye güçlerinin yoğun baskısı altında hala direnişini sürdürüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlık bu kadar zulüm ve acıya şahit olmadı dedi. Peki bunları söylemekte kalmadı. Aynı zamanda Halep halkının arkasında olduklarının da altını özellikle çizdi Başbakan Davutoğlu. Halep halkının arkasında ama Türkiye bundan sonra ne yapacak? En önemli sorulardan birisi bu. Bu meseleyi Mehmet Şahin'le konuşalım istiyoruz. Merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi herkes bu göçmen meselesini konuşuyor. Bir tarafta Merkel'in Türkiye ziyareti var. Avrupa diken üstünde çünkü göçmen sayısının artması Türkiye'de Avrupa'ya geçişleri de arttıracak diye bir endişe var. Aynı zamanda tabii bir insanlık dramı var. İnsanlar evlerini, barklarını bırakıp Türkiye sınırına doğru geliyorlar. İçeri almadan dışarıda bir şekilde bir formül arayışı olduğunu da görüyoruz. Bir güvenli bölge meselesi de çok fazla artık dile getirilmeye başlandı. Sizin yorumunuzu almak isterim bu son durumla ilgili olarak. Ankara'da da bir güvenlik zirvesinin şu anda toplantıda olduğunu hatırlatalım dinleyenlere.
Tabii ki. Aslında Suriye'deki sorun daha da derinleşiyor.
Ve bugün Birleşmiş Milletler'den gelen çağrıya baktığımızda özellikle Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden sınırları sonuna kadar açın gibi bir çağrı var. Aslında uzun sürede biliyorsunuz Türkiye bir anlamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi çalışıyor. İronik bir şekilde ya bakıyorsunuz buradan Türkiye'ye bir çağrı var. Zaten yani 3 milyona yaklaşık bir mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Avrupa'dan da Avrupa'dan da benzer çağrılar var. Yani bize gelmesin ama Türkiye hepsini alsın gibi bir takım çağrılar var. Yani orada ciddi bir ikiyüzlük söz konusu.
İkiyüzlük de değil bence yüzsüzlük söz konusu.
Yüzsüzlük de diyebiliriz yani doğru söz.
Yani bunu yüzsüzlük olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu söylüyorum. Türkiye'ye şu söyleniyor. 1- Mültecilere bak. 2- IŞİD'le mücadele et. 3- Avrupa'nın üzerindeki yükü al. Daha fazla buraya yük gönderme. 4- Türkiye zaten terörle mücadele ediyor. Türkiye ile terörle mücadelesine de yeteri desteğin verilmediği, hatta Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bazı örgütlerle işbirliği içinde olduklarını, destek verdiklerini, en azından terör örgütü olarak görmediklerini görüyoruz. Ne kadar yük varsa Türkiye'nin üzerinde kalsın, mümkün olduğu kadar bizden uzak tutsun der gibi bir tavır sergilendiğini görüyoruz. Burada aslında Türkiye'ye çağrı yapılmaktansa şu söylenmesi gerekiyor. Buradaki esas kaynak ne? Niye insanlar göç etmek durumunda kalıyorlar? Niye devlet dışı aktörler, terör örgütleri burada yuvalanıyor? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Burada bir sorun var. Sorunu çözücü adım atması gerekenler adım atmayıp, tabii ki bu adım atılmadığı için doğrudan Türkiye'ye bundan etkileniyor. Çünkü bir sınır paylaşıyor. İnsanlar daha çok Arap ülkelerine doğru gitmiyorlar. Türkiye ve Avrupa'ya doğru gidiyorlar. Birinci derece doğrudan Türkiye muhatap oluyor. Bu arada Türkiye üzerindeki yükü paylaşmak istemediklerini görüyoruz. En azından yeteri kadar paylaşmak istemedikleri gözüküyor. Merkel'in ziyareti biliyorsunuz çok önemliydi, dün yapmış olduğu ziyaret. Fakat Avrupa'nın geneline baktığınız zaman bu ziyaretten bile rahatsız olan bir Avrupa. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Bu bence çok kötü bir sınav veriyor. Hem Avrupa'nın hem Birleşmiş Milletler'in hem de dünyanın Suriye konusunda. Türkiye'de mümkün olduğu kadar bunu sırtlamaya devam ediyor maalesef zorunlu olarak.
Türkiye'nin bu olumsuzlukları baştan görüp engelleme ihtimali var mıydı sizce?
Bence yoktu. Şöyle yoktu. Hatırlayalım. Çünkü son 5 yılın sonunda yorum yapıldığı zaman bazı insanlar fikri takip yapmadıkları için bence Türkiye'nin hatasıymış gibi gösteriyorlar. Bir geriye gidelim. 2011'e bakalım, 2012'ye bakalım. Suriye'de olaylar başladığında Batı dünyası, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ne yaptılar? Şunu yaptılar. Dediler ki Esad'ın meşruiyeti kalmadı. Bunu Başkan Obama dahi biliyorsunuz birinci ağızdan söyledi.
Evet.
Ve Esad'la artık muhatap olmayacaklarını, Esad'la Suriye'nin bir tarafa gitmeyeceğini, bir ileriye gitmeyeceğini, Esad'sız bir Suriye tasarladıklarını, bunu açıkça söylediler. 2011'in son ayları ve 2012'den itibaren bunu dillendirdiler. Arkasından Arap Birliği'ne bakalım. Arap Birliği dedi ki artık Esad yok. Bu açıdan biz Esad'ın sandalyesini Arap Birliği'nden alıyoruz. Kime veriyoruz dediler? Muhaliflere veriyoruz dediler. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bakalım. Herkese orada da biliyorsunuz Esad'ın masasını aldılar. Evet. Muhaliflere verdiklerini dillendirdiler. Bir anlamda buradaki muhalifleri ne yaptı? Cesaretlendirdi bu. Bir değişim olacağı noktasında. Fakat bunu yaptıktan sonraki süreçte taşın altına ellerini koyma noktasına geldiklerinde herkes geri çekildiler. Bu defa Esad'ı destekleyenler var güçleriyle desteklediler. Bu Suriye içinde de oldu. Suriye içinde Bağos'un, işte Şii milisler, PYD'nin birlikte hareketini görüyoruz. Aynı zamanda Hizbullah'a da buna ekleyebiliriz. Bunlar var gücüyle hareket ettiler. Bölge devletlerinden İran, yani bugün 20 üzerinde generali biliyorsunuz öldürüldü burada. Ciddi bir asker sayısının kaybettiğini de görüyoruz ki Şii milislerle ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda bir anlamda Esad desteklemek için her şeyi ortaya koydu. Son aylarda bu daha da arttı özellikle yaz ayından itibaren Rusya'nın tavrı. Peki bunun karşısında Batı dünyası ne yaptı? Sadece seyretti. Ne zaman harekete geçmeye çalıştı? İlk 2011'in sonu ve 2012 yılı içindeki sözleri unuttular. Ne zaman ki mülteciler Avrupa'ya ulaştı, Türkiye sokaklarında, Ürdün ve Lübnan sokaklarında olduğu gibi Avrupa ülkelerinde etkilenmeye, kamuoyunun tepkisini çekmeye başladı. Fransa'da olduğu gibi ve Amerika'da olduğu gibi IŞİD saldırıları gündeme gelince o zaman hadi bakayım bir çare bulalım yoluna gittiler. Fakat bunu yaparken de yeteri kadar yük almayalım, acaba bölge ülkeleri daha fazla bu konuda inisiyatif alır mı tarzında hala o yüzsüzce tavırlarını ben sürdürdüklerini düşünüyorum.
Peki PYD konusunda da benzer mi düşünürsünüz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması dün akşam epey de bir sansasyonel oldu Türkiye açısından baktığınızda. Çünkü resmi olarak çıktı ve dedi ki biz PYD'yi ve dolayısıyla YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Türkiye yıllardır Amerika ile işbirliği yapan, stratejik ortak olarak kendini adlandıran bir ülke ve Amerika Birleşik Devletleri hemen yanı başında hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanı her fırsatta terör örgütünün bir parçası diye nitelendirdiği PYD ile ilgili biz öyle görmüyoruz açıklamasını resmi olarak yaptı. Rusya'ya bakıyorsunuz, Rusya'nın da PYD ile Salih Müslim ile bir konuşması olduğunu, görüşmesi olduğunu anlıyoruz bu birkaç gün içinde. Şöyle aktaracağım size, Putin'in özel temsilcisi Salih Müslim ile görüştü diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri PYD ile işbirliği yapıyor, Rusya PYD ile işbirliği yapıyor, belki rejim de işbirliği yapıyor. Ama bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce Türkiye'de bir işbirliği zemini aramıştı. Acaba Kuzey Irak'ta yapılan yanlışın bir benzeri burada yapılmıyor mu? Yani Türkiye kendi kontrolü dışında bir PYD'yi diğer güçlerin elinde oyuncak haline getirmiş olmuyor mu?
Ben burada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yanlış şu, biz PYD'yi bilmiyoruz. Biz derken ben basında da bunu görüyorum, akademi dünyasında da bunu görüyorum, bazı siyasilerin de. Yani PYD konusunda gazete haberi dışında hiçbir şey okumamış insanların kalkıp PYD tanımlaması yaptıklarını görüyorum. Hı hı. PYD 2003 yılında kurulan bir örgüt. Abdullah Öcalan'ın direktifiyle bir anlamda, Abdullah Öcalan'ın düşünceleri çerçevesinde kurulan bir örgüt. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali dönemine denk geliyor.
Evet.
Ve bugün baktığımızda PYD'lilerin çoğunun Türkiye kökenli PKK'lılar olduğunu ben bizzat biliyorum. Yani takip ettiğim için, yakından takip eden, bölge çalışan biri olarak bunu söylüyorum. Çünkü PKK'nın her coğrafyaya yönelik, bu KCK altında baktığın zaman bunu daha iyi anlarsınız. Demokratik coğrafyaya bakarsanız sivil toplum adı altında hareket ettiğini görürsünüz. Türkiye'lik söylemi kullanırken HDP'yi, bölgede siyasi parti olarak var olmak istediğinde Demokratik Bölgeler Partisi'ni, silahlı bir terör örgütü olarak var olmak istediğinde adı PKK olur. Bu Suriye'ye indiğiniz zaman PYD silahlı gücü YPG, bu değişir. Irak'ta işte PCDK veya işte İran'da karşınıza PJK olarak veya farklı bir örgüt olarak karşınıza çıktığını görürsünüz. Şu soruyu sormak gerekiyor. Biz bir örgütü, biz derken dünya veya Batı dünyası açısından söylüyorum veya Suriye'ye, bugün Suriye'de var olmak isteyen güçler açısından söylüyorum. Biz bir örgütü, terör örgütü olduğu için mi, terör faaliyetinde bulunduğu için mi terör örgütü olarak tanımlayacağız? Yoksa başka bir terör örgütüyle mücadele ediyorsa bu çerçevede mi bakacağız? Bugün doğrudan PYD'nin ilk önce oradaki Kürtlere, Suriyeli Kürtleri Suriye'den attığını biliyoruz. Bugün binlerce Kürt, PYD, yani Suriyeli Kürt, PYD'nin ve PKK'nın baskısından bölgesel Kürt yönetiminde yaşıyorlar. Ben bunların bir kısmıyla görüştüm. Hatta 6000'e yakın Suriyeli Kürt IŞİD'le mücadele etsin diye bölgesel Kürt yönetimi tarafından eğitildi. PYD ve YPG bunların kendi topraklarını savunması için işte karşı Suriye'ye girmesine dahi müsaade etmiyor. O açıdan bugün bazı güçler diyor ki, Rusya da bunu söylüyor, Amerika da bunu söylüyor. Bugün arazide en ucuz şekilde IŞİD'e karşı savaşacakları güç olarak PYD'yi ve YPG'yi görüyorlar. PKK'yı görüyorlar, açıkça söylemek gerekirse. Çünkü onlar adına faaliyet gösteriyor. Sadece IŞİD'e karşı her savaşan meşru ise, bugün diyelim ki El-Kaide veya bugün başka bir örgüt, ben IŞİD'le savaşıyorum dese
meşru mu olacak diyorsunuz?
Biz bunları meşru mu göreceğiz?
Peki,
böyle bir şey olabilir
Türkiye'nin
mi?
Türkiye'nin de burada bir manevrası olmuştu. Sanıyorum geçen yıl Temmuz ayında Salih Müslim'i Ankara'ya davet ederek.
Onu da söyleyeyim. Aslında geçen yıl da, daha önceki yıllarda da oldu. Yani bu Salih Müslim buraya geldiğinde Türkiye'de bir çözüm süreci biliyorsunuz devam ediyordu.
Evet.
Veya işte sorunlu olarak da devam ediyordu. Burada Salih Müslim'le Türk yetkililer birkaç defa görüştüler. Yani bunu Dışişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere değişik kurumlardan görüştüler.
MİT'le görüştü, Dışişleri Bakanlığı'yla
evet,
görüştü.
Bunda şu söylenir Salih Müslim'le. Rejimle hareket etme, halkı katlediyor. PKK'yla ilişkin ne olduğunu ortaya koy. PKK'yla bu şekilde içli dışlı olma. Muhalif gruplarla ve
Suriye'nin bütünlüğü noktasından hareket ettiğinde. Bunu hiç dinlemedi Salih Müslüm. Çünkü Salih Müslüm'e şu söylendi. Bırakın çözüm sürecini. Size çözüm sürecinde verilenin çok çok fazlasını vereceğiz. Bunu bölgeden, küresel anlamda bazı devletler bunu yaptılar. Size bir alan vereceğiz dediler. Salih Müslüm de bu Türkiye'de...
İşte ama orada politika devreye girmez mi? Yani Türkiye asıl menfaati neyse Salih Müslüm'ü oraya çekmenin bir formülünü aramaktansa dışlamakla başkalarının kucağına atmış olmuyor mu? Yani şöyle ben orasını anlamakta güçlük çekiyorum.
Şöyle
sonuçta
söyleyeyim,
siz bu adama terörist dediniz. Bu adama her türlü PKK'nın kolu dediniz. Bütün dünyaya bunu ilan ettiniz. Ama sonuç alamıyorsunuz. Hemen dibinizde bütün dünyayla işbirliği içinde hatta işte bir takım plaketler alıp veren bir siyasi partinin lideri muamelesi görüyor. Meşru bir lider.
Şimdi bir kısım, ben bunu bazı emekli büyükelçilerle
yani ben burada bir başarısızlık görüyorum gibi o nedenle soruyorum bunu.
Hayır, ben bunu başarı diyemiyorum zaten. Yani siz kendi müttefiklerinize size karşı terör faaliyetinde bulunan birini terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsanız burada başarısızlık var. Ben buna başarı deme şansım yok. Ama bugün Orta Doğu'da şöyle bir durum var. Bir çizgiyi düşünün. 900 küsur kilometrelik bölgede PYD'ye bir alan oluşturmak istiyor.
Evet.
Şili gibi. Ve bir bunun üst tarafını kim var? Türkiye var. Alt tarafına baktığınız zaman kim olacak burada? Göreceksiniz. Arap milliyetçileriyle radikal Araplar burada ortaya çıkacak. Veya radikal gruplar ortaya çıkacak. Bugün kullanacaklar PYD'yi, YPG'yi ama yarın 1000 kilometre Türkiye'yi düşünün. 1000 kilometre aşağı 2000 kilometreyi koruyacak PYD'nin, YPG'nin gücü var mı? Gücü yok. Bu bugün itibariyle baktığınız zaman bazı ülkeler bunu destekliyor olabilirler. Ama burada bir şey var. Türkiye bu konuda yeteri kadar anlatamadığını söyleyebiliriz. Burada bir başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da söylemekte rahatlıkla bunu dillendirebiliriz. Türkiye'nin müttefikleri de maalesef burada samimi olmadıkları veya kafalarında farklı politikalar olduğunda dillendirebiliriz.
Ama dış politika böyle bir şey değil mi? Genelde insanlar o ülkelerde kendi ülkeleri menfaatleri üzerinden hesap yapıyorlar. Yani Türkiye'nin
çok,
de...
Onu söylemek istiyorum. Şu... Dış politika özellikle Orta Doğu perspektifli baktığınızda
duygusal yapılamaz herhalde değil mi bu?
Ha, onu söyleyeceğim. Saf pür bir şekilde realpolitik'in dibine vurulması gerekiyor. Realpolitik ağırlıklı bir yaklaşımın olması
Türkiye'nin
gerekiyor.
Yaklaşımı bu noktada mıydı sizce?
Belli noktalarda hata yapılmış olabilir. Fakat bir şey söylemek isterim. Bazı insanlar da şunu söylüyorlar. Kuzey bölgesel Kürt yönetimiyle PYD arasında benzerlik kurmaya çalışıyorlar.
Evet.
PYD'yi işte biraz önce sizin de sorunuz da vardı. PYD'yi işte sorun kabul etmediğiniz zaman sorunun çözülür. Bak işte Irak'ta da böyle yaklaştınız. Ama sonra burayla yakınlaştınız. Bura böyle değil.
Ama niye? Irak'la kavga ederken İran kuzeyiyle kavga ederken de orası öyle değil diye bakıyorduk. Öyle de bir durum var yani.
Bu Irak'ın kuzeyi değil. Bu Suriye'nin kuzeyi de değil. Bu Türkiye'nin içi. Yani bir kısım insanlar diyor ki PYD burada bir statü elde etse Türkiye'ye niye tehlike olsun falan dediklerinde ben de diyorum ki yok siz haklısınız İsveç'e tehlike olur diyorum. Allah aşkına PKK, PYD, YPG dün haberlere baktığınız zaman detaylı incelediğiniz zaman onların yöneticilerin paylaştıkları bazı şeyleri söyleyeyim size. Kamışlı'daki gençler Cizre için savaşmak için bekliyorlar resimleri paylaşıyor. Yani size karşı, Türkiye'ye karşı kurulmuş bir örgüt. Norveç'e, İsveç'e karşı tehdit olacak hali yok. Size karşı
çözüm ne?
Örgütün.
Çözüm ne
biliyor musun?
Biraz vaktimiz de daraldı onun için kısaca bir çözümle ilgili önerimiz
var. Şöyle diyor PYD, biz güçüz, biz gerçeklik ortaya koyuyoruz, bunun kabul edilmesi gerekiyor. O zaman Türkiye'de bir güçse bu gerçekliği ortaya koyması gerekiyor. Bugün Orta Doğu'da akıl, güç ve angajmanlarınız belirliyor.
Savaşta savaş mı diyorsunuz yani?
Türkiye'de bu çerçevede risk alabilmeli diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu.
Yani savaşsa savaş anlamında.
Şimdi yani yaklaşım şu. Tehlikeleriniz batılılar şöyle tanımlarlar. Bir çıkarlarınız zedelendiği zaman izleyeceğiniz politikalar vardır. Bir de hayati çıkarlarınız zedelendiği zaman. Bir çıkarı hayati olarak tanımlarsa devletler orada çok ciddi risk alarak adım atarlar. Büyük riski engellemek için. Eğer Türkiye buradaki PYD-YPG yapılanmasını kendisi açısından hayati bir risk olarak tanımlıyorsa ona yönelik adım atması gerekiyor. Her güçlü devletin yaptığı gibi.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Mehmet Şahin'le konuştuk. SDE Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, kendisi bir araştırma kuruluşu ve sözlerinden anladığımız reel politiğin dibine vurulmalı, biraz da duygusallıktan uzaklaşmalı ama sonuna geldiğimizde Türkiye'de eğer varlığını gösterecekse, burada ben varım diyecekse gücünü göstermek durumunda diyor. Savaş mı? Neyi riske ediyor, neyi, hangi riskleri alacak, o değerlendirmeyi biraz dışarıya bıraktı. Belki de bugün Ankara'da o işte güvenlik zirvesinde bütün bu riskler değerlendiriliyor olabilir diyelim. Bir reklam arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Şimdi bu bölümde yine tabii Suriye ile birlikte meydana gelen tartışmaları gündeme alacağız. O tartışmaların kahramanlarıyla da konuşmaya çalışacağız. O tartışmalardan birisi başbakanın bir anlaşmayla ilgili ettiği sözler. O anlaşmayı genelde herkes duyduğunda bu ne diye konuştu. O anlaşma Sykes-Picot anlaşması. Hemen dibimizde Birinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen bir anlaşma. İkinci mesele 1 Mart tezkeresi. 1 Mart tezkeresi konusunda da önemli tartışmalar var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart tezkeresinde yanlış yapıldı dedi. Ve o dönemde kimler bu yanlışa alet oldular, araştırın siz bakın dedi. Ve dönemin başbakan yardımcılarından Ertuğrul Yalçınbayır da tartışmayı bir adım öteye götürdü ve dedi ki o dönemde başbakan olan bugün Ahmet Davutoğlu başbakanın danışmanıydı ve benden abi bu iş geçmesin diye ricacı oldu biçiminde bir açıklama yaptı. Yine aynı dönemde başbakan yardımcısı olan Abdüllatif Şener şu anda telefon attığımızda birebir o meseleleri yaşadığını ve o müzakerelerin içinde olduğunu, ben de Ankara'da gazeteci olduğum için bildiğim de bir isim. Selamlar Abdüllatif Şener, hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce Ertuğrul Yalçınbayır'la ilgili verdiğiniz haberi düzeltmek lazım.
Buyurun.
1 Mart tezkeresi meclisten geçerken Ertuğrul Yalçınbayır milletvekili değildi. O oylamaya da 1 Mart tezkeresine de oy verdi miydi, vermedi miydi diye bir sorum söz konusu değil onun açısından.
Onun açısından değil ama sizin, evet, açınızdan öyle bir durum var. Siz neye oy vermiştiniz?
Yani neye oy verdiğimi söyleyemem.
Ama ben hayır oyu verdiğinizi biliyorum. En azından kulislerde öyle konuşuluyordu.
Ne oy verdiğimizi konuşmaya gerek yok.
Evet.
O günkü koşullar...
Atmosfer nasıldı? Asıl tabii onu konuşacağız. Burası biraz espri ağırlıklı olsun da. Atmosfer nasıldı Abdülhatif Şener Bey?
Şimdi farklı eğilimler vardı tabii. Ama şu kesindi. O zaman başbakan değildi. Partinin genel başkanıydı.
Erdoğan.
Tayyip Bey hem Bakanlar Kurulu nezdinde hem de meclis grubu nezdinde bu tezkereye kabul oyu çıkması için çok büyük çaba harcadı ve baskı da yaptı. Oylama sonuçlarında yani gizliliği var ama onun gizli kaldığını da düşünmüyorum.
Oylama sonuçlarının gizli kaldığını, yani bir cezalandırma da oldu mu o oylamada farklı oy kullananlar için diyorsun?
Yani şöyle, oylamanın hemen arkasında bir MYK toplantısı, MKYK toplantısı vardı.
Evet.
Parti meclis toplantısı. O toplantıda hava sanki oy vermeyenler yani şeye, genel başkanın eğilimine göre oluşuyor o kurulların havası.
Evet.
Sanki ihanet etmişler. Bunlar büyük kabahat işlemiş kişilermiş gibi bir atmosfer vardı. Hatta oy vermeyenleri linç etmeye yönelik bir hava vardı. Birkaç kişi önce o üslup içerisinde konuştular. Sonra ben hatırlıyorum, söz almıştım. Yani oylama bitti. Böylesi Türkiye açısından muhtemeldir, daha iyi olmuştur. Bundan sonra bunun nasıl avantaja çevrileceğini konuşmak lazım. Şu oy verdiydi, bu oy vermeydiydi diye parti içinde ayrışma, ihtilaf meydana getirmenin doğru olmayacağını ifade eden bir üslupla durumu değerlendirmiştim. Bunu hatırlıyorum.
Ki sonrasında da öyle oldu ama, zaten partinin yaklaşımı. Yani onu bir avantaja çevirmenin, özellikle Avrupa Birliği sürecine daha fazla sıkı sarılmanın, evet, bir yolu olarak görülmüştü herhalde.
Yani Türkiye'de parlamenter sistemin sağlıklı işlediğinin işareti olarak görüldü.
Evet.
Hem yurt dışında hem yurt içinde. O evet. Oylama aslına bakarsanız çok önemliydi. Orada yani hükümetin gönderdiği bir tezkerenin meclis çoğunluğuna sahip olduğu halde bu hükümet mecliste reddedilmiş olması hem Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde parlamentonun güçlülüğü ve Türkiye'de demokrasinin yerleşmişliği konusunda bir kanaati oluşturmuştur. Bunu defalarca evet. Biz dinledik, duyduk. Diğer taraftan da özellikle Arap Müslüman ülkeler nezdinde de hükümetin kredibilitesi artmıştır. Yani bir işgalle işbirliği yapmamış olmak, o işbirliğine yönelik bir tezkerenin milli irade tarafından, meclis iradesini milli irade sayarsanız reddedilmiş olmasının pek çok Müslüman ülkede, hepsini kastetmeyeceğim, Türkiye'ye karşı, iktidara karşı bir sempati duygusunun oluşmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Daha sonraki yıllarda Arap dünyasında başbakanın oluşturduğu ilginin de başlangıcının bu bir Mart tezkeresi olduğunu düşünüyorum.
Peki sizin...
Yani kendisi geçmesini istediği halde de geçmemesi kendisine prim
sağlamış oldu diyorsunuz. Tayyip evet. Erdoğan için söylüyorsunuz. Sizin o dönem genel başkanı olan şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranıza mesafe konulmasının bir nedeni de o oylama olabilir mi?
Hayır. Yani onunla ilgili değil.
Peki Davutoğlu'nun pozisyonuna ilişkin bir şey hatırlıyor musunuz?
Davutoğlu o dönemde danışmandı.
Evet.
Yani hep ortadan muğlak ve müphem şeyler konuşuyordu. Somut çizgimiz bu olmalı diye bir üslubunu ben görmedim. Böyle teorik çeviriyor, lafı çeviriyor. Ve sonunda böyle ortada dolaşan karar vericiler açısından net bir şey ifade etmeyen bir nitelik arz ediyordu. Dolayısıyla buna oy vermemiz lazım veya reddetmemiz lazım gibi bir tavrını defalarca görüştüğümüz halde Gül, ben, Davutoğlu üçlü konuştuğumuz da çok oldu. Bir tavrını görmedim. Yani bir
evetçi ya da hayırcı diyemiyoruz bu şartlarda ona.
Yani ortada dolaşıyordu ama şu var. O zamanki anayasal kurumlar da öyleydi.
Evet.
Genel kurmay, milli güvenlik kurulu. Yani bütün mercilerde hükümetin inisiyatif kullanması bekleniyordu. Ama hiçbiri kardeşim milli menfaatlerimiz şudur bunun böyle olması lazım demiyordu.
Ki Genelkurmay Başkanı farklı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın farklı düşündüğünü biz o gün atılan manşetten de hatırlıyoruz. Siz de çok iyi bilirsiniz Milliyet
evet,
gazetesinde.
Evet, Milliyet'te bir manşet olmuştu oylamadan birkaç gün önce galiba.
Evet.
Jandarma Genel Komutanı mıydı?
Aytaki Alman.
Askerin karşı olduğu şeklinde bir ifade olmuştu. Ama ben hiçbir askerden de bu tezkereye karşı olduğu ile ilgili bir ifadeye duymadım.
Bülent Arınç yani, Bülent Arınç Çin sanki biraz mesafeli olduğunu biliyoruz o dönemde.
Bülent Arınç meclis başkanıydı, oy hakkı yoktu biliyorsunuz.
Oy hakkı yoktu ama sanki o düzenlemeye...
Oy hakkı olmadığı zaman bekara karı boşamak kolay derler ya, onun ne düşündüğünü dikkate almayacaksın.
Oy kullanana bakacaksınız.
Oy kullanmayanın diyorsunuz. Ne düşündüğünü dikkate almaya gerek yok.
Ne etkili olmuştu reddedilmesinde sizce?
Burada bir kere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Red oy verenler ağırlıklı olarak şeydir. Milli görüş geleneğinden gelenlerdi AK Parti'nin içerisinde. Ama hepsi mi derseniz hepsi değil. Yani olmadığı halde yani milli görüş geleneğine ilgisi olmadığı halde red veren arkadaşlar da vardı. Bilmem isimlerini söylesem mahsur olur mu bilmiyorum. Ama mesela Ertuğrul Bey böyleydi. Çok prensip olarak karşıydı. Dolayısıyla
yani bir bu, siyasi geleneğin sonucu olarak bu red oylarının fazla çıkması.
Yani oluşan düşünce biçimi, olaylara bakış tarzı önemli.
Siz,
daha sonra da çok tartışıldı zaten biliyorsunuz.
Evet, evet.
Halen yani
Hala konuşuyoruz zaten.
Milliyetçi gelenekten gelen bazı önemli politikacı, mesela Hasan Celal Güzel gibi. Evet. Vay efendim, biz o tezkere nedeniyle Irak'a girseydik, PKK'yı temizleyecektik. Buna red verenler PKK'yı ortadan kaldırmamızı engellediler gibi değerlendirmeleri halen yapıyorlar. Geçen sene bir televizyon programında beraberdik. Evet. Buna benzer yorumlar yaptı. Ben hiç, yani nasıl gidip de temizliyormuşsun? Yani gerçekçi olmayan bazılarda bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ama tablo şu, halen girseydik iyi olacaktı diyenler de var.
Cumhurbaşkanı bugün söylüyor aynı şeyi. Cumhurbaşkanı aynı şeyi söylüyor. Cumhurbaşkanı. 1 Mart tezkeresi geçseydi biz Irak'ta masada olacaktık. Burada Suriye'de aynı hatayı tekrarlayamayız diye zaten onun o açıklamaları üzerine çıktı.
Bana kalırsa bu siyasi demeçler sürekli olarak bir yerlere mektup gönderiyor. Mesela 1 Mart tezkeresi Amerika ile işbirliği açısından önemliydi. Halen şeyi hatırlatıyor. Amerika'ya
sorumlusu ben değilim, başkası demek için.
Türkiye'deki güvenilir bir partner olarak görebileceğiniz isim kim? Bak görün. İşaretleridir bunlar. Yani siyasilerin konuşmalarına dikkat etmek lazım. Çoğu kez iç politikaya yönelik konuşurlar ama bazen de dış politikanın da iç politikayı etkilediğini bilerek dışarıya mektup
dışarıya mesaj veriyor. Peki siz Abdullah Gül o dönemin ağır topları eğer bu tezkere geçsin deseydiniz o tezkere geçmez miydi?
Yani bu tezkere tam bir şey söyleyemiyorum. Ama hükümet sözcüsü bendim.
Evet.
Tezkere Bakanlar Kurulu'nda tartışıldıktan sonra, hatta meclise gönderilecek imzalar tamamlandıktan sonra, tamamlandığı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra şu cümleyi çok bilinçli olarak kullanmıştım. Tam mutabakatla ilgili, tabii tam mutabakat anlaşması yapılıyordu tezkereye bağlantılı olarak. Bu işbirliği, bu tam mutabakat bakanların bir kısmını tatmin etmemiştir şeklinde.
Oradaki tereddütü de ortaya koyan bir açıklamanız var.
Yani çok net çizgiler göstermeyen bir üslubu kullandığımı iyi hatırlıyorum.
Sayın Abdülhasif Şener, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben o döneme ilişkin. Ediyorum. Böyle sağ bilgilerimizi olun. Tazeledik. Çok sağ olun.
Evet, teşekkür ederim.
Başbakan yardımcısı o dönem 1 Mart tezkeresi sırasında olan Abdülhatif Şener aslında AK Parti'nin kurucu 4 asıl ayağından birisiydi. Bülent Arınç, Abdülhatif Şener, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan. O 4 kritik isimden birisi. O dönemde de başbakan yardımcısıydı. Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerin en önemli isimlerinden birisiydi ve 1 Mart tezkeresi konusunda o dönemde neler yaşandığını aktardı. Ama dikkat çekici bir tespiti de vardı. Özellikle bugünün başbakanı Ahmet Davutoğlu için tam olarak Türkiye'nin menfaati nedir sorusunun yanıtını vermedi. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa kabul edilirse böyle olur, kabul edilmezse böyle olur biçiminde. Yani ne evetçiydi ne hayırcıydı dedi. Hatta Abdullah Gül kendisi ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı üçlü toplantılara da atıfta bulunarak.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim şimdi birkaç defadır başbakanın ağzından duyduğumuz o 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmaya, Sykes-Picot anlaşmasına bir bakacağız. Aynı zamanda bir kuşatma, Kat-ül-Amare kuşatması. Bunlar Türkiye'de çok fazla bilinmeyen noktalar. Biraz Google'la girdiğimiz zaman da aslında Türkiye'nin NATO'ya girişiyle beraber İngilizlerle yapılan bu mücadele sonrasında bu noktaların biraz Türkiye'nin zihninden, Türk insanının zihninden silinmesi için de bir takım görüşmeler yapıldığını anlıyoruz. Şimdi tekrar gündeme getiren Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bu meselenin ne olduğunu, bugünle nasıl bağdaştırılması gerektiğini Ayşe Hür'le konuşalım istedik tarihçi. Merhabalar.
Merhabalar.
Şimdi doğrusu ben duyduğum zaman nedir bu diye sordum kendime ve direkt internete girdim, baktım. Sykes-Picot diyoruz değil mi? Doğru söylüyor muyum?
Sykes-Picot.
Sykes-Picot.
T de okunmuyor. Pico Fransız olduğu için.
Yani anlaşmayı imzalayanların değil mi?
Evet. Sir Mike Sykes İngiliz tarafının temsilcisi. Monsieur Maurice Pico da Fransız temsilcisi. İki adam karşılıklı oturuyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Fransa ve Britanya İmparatorluğu arasında paylaştırıyorlar. Yani anlaşmanın ana fikri bu.
Rusya da dahil oluyor herhalde o güne.
Yok, Rusya dahil olmuyor. Rusya Çarlık İmparatorluğu Çarlık döneminde evet. Bu anlaşma imzalanırken 1916'da Rusya bunları sonradan duyunca bazı müdahaleler yaparak kendine bazı payları istiyor ama biliyorsunuz 1917'de Rus Çarlığı yıkıldı Bolşevik devrimiyle.
Sonra...
Bolşevikler iktidara geçince bütün bu gizli anlaşmaları ifşa ettiler ve dünyada oradan öğrendi. Yoksa Ruslar söylemeseydi kimse bilmeyecekti sanıyorum bu anlaşmanın varlığından haberdar olmayacaktı.
Bu bir paylaşım anlaşması değil mi Ayşe Nur?
Paylaşım anlaşması ama şöyle diyeyim size Britanya İmparatorluğu uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak üzerine kurmuştur stratejik. Çünkü onun en büyük sorunu Süveyş kanalı özellikle açıldıktan sonra o yolla Hindistan yolunu muhafaza etmektir. Dominyonlarına, sömürgelerine giden yolu. Bu açıdan da Rus Çarlığı en büyük düşmanıdır. Tabii bir de gizli adını koymadığı Fransızlar gibi, İtalyanlar gibi, milli birliğini sağlayan Almanlar gibi düşmanları vardır ama esas olarak sömürgelerini Rus Çarlığı'na karşı korumayı hedefler. Bu açıdan da Boğazların güvenliği, Süveyş Kanalı'nın güvenliği açısından önemlidir. İki seçenek vardır önünde. Ya orayı Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine kendisi oturacaktır ve Boğazların güvenliğini sağlayacaktır. Ya da kendi adına bu işi en iyi yapacağını düşündüğü güce destek verecektir. Bu ikinci yolu seçmiştir. Ama 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra artık Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılacağını nakani olduktan sonra bu parçaları en iyisini elinde tutmak üzere anlaşmalar yoluyla bölüşme stratejisine doğru yönelmiştir. Bu anlaşmada onun son noktasıdır. Daha önce 9-2'de, 9-4'te bir paylaşımlar yapılmıştır. Bu da son şeyidir, anlaşmadır, öyle diyeyim size.
Mardin'de yaptığı konuşmada Başbakan Davutoğlu bir de Kat'ül Arap Katül Amara savaşından ya da kuşatmasından bahsetti. Evet. Ve şöyle söyledik. Katül Amara zaferini bilirsiniz. Orada Sunni, Arap, Türk herkes aynı safta savaştı. Kanlarının son damlalarına kadar şehit olacaklarını bile bile savaştılar. Sonradan yapılan Sykes-Picot anlaşmasında Osmanlı Devleti'ni insanları nasıl parçalarız dediler. Bir tarafta İngiliz, bir tarafta Fransız paylaşımı. Biz biraz herhalde o birisinden birleştirici, birisinden ayrıştırıcı olarak bahsediyor.
Yani birini zafer olarak, diğerini evet bölen, parçalayan olarak imgeliyor. Ama hani derler ya hikayenin neresini düzelteyim diye Kutül Amara ile ilgili anlatısı. Tümüyle bir şey... dediğim size kayıp cennette bir şey arıyor, görkemli bir geçmiş arıyor kendisine tarihte. Genellikle bugününden mutlu olmayan toplumlar tarihe böyle nostaljik bir dönüş yaparlar ve orada bir şeyler sandığı karıştırırlar ve bir iki şey bulabilirler. Bizim maalesef Birinci Dünya Savaşı tarihçemiz tezimetlerle doludur. İki zaferimiz var orada. Biri Çanakkale savunmasıdır. Gerçekten askeri açıdan çok önemli bir başarıdır. İkincisi de ikinci bile sayılmaz. Belki üçüncü, beşinci, altıncı sırada bir şey olmadığı için Kutul Amara kuşatmasıdır. Bu Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığı 10 cepheden, neredeyse 10 cephenin hepsinde irili ufaklı yer almıştır. Kafkasya, Irak, Filistin, Suriye, Çanakkale, Galicia, Makedonya, Romanya, Hicaz, Yemen, İran ve Libya'da savaşmıştır. Hepsinde yenilmiştir Osmanlı orduları ve müttefikleri de elbette. Sadece dediğim gibi Çanakkale ve Irak cephesindeki Kut'ül Amara muhasarasını kazanmıştır. Ama o kazancın da ne olduğunu bilmediği için insanlar başbakanın çok görkemli bir olaydan söz ettiğini.
Ya okuduğumuz zaman büyük bir zafer ve bu zaferden niye biz tarih kitaplarında okumuyoruz diye.
Bahsetmiyoruz.
Evet, bahsetmiyoruz diye de düşünüyoruz.
Ama yani gerçekten üzülerek söylüyorum. İngilizler orada ne arıyordu diye önce sorması lazım bu hikayeyi dinleyen birinin. Biliyorsunuz orası Osmanlı'nın egemenlik evet. alanı olan bir toprak. İngilizler Osmanlı ordusu, Enver Talat Cemal Paşaların politik liderliğini yaptığı ama Alman Genelkurmayı'ndan gelmiş işte Falkenhayn gibi, Mareşal Gorch Paşa gibi Alman uzmanların fiilen yönettiği ordu Irak cephesini ciddiye almamış. Birinci Dünya Savaşı sırasında yerel aşiretlere falan güvenmiş ve orayı boş bıraktığı için İngilizler hiçbir direniş görmeden Basra'dan o bölgeye çıkmışlardır ve ondan sonra Osmanlı ordusunun ricatı başlamıştır. Bu ricat içerisinde bir noktadan sonra Gorç Paşa işte orada yerel Sakallı Nurettin Paşa gibi yerel Türk'ü asıllı komutanların başarısızlığından sonra bir değişiklik yapılmış orada. O değişiklik sırasında bir iki tane askeri başarı yani mevzi kazanma derken gerilemenin durması anlamına bir başarı. Selmani Pak muharebesi gibi mesela ama Kurna muharebesi gibi Şuaybiye gibi çok vahim yenilgiler de vardır. Bunların arasında bir de Kut şehrini İngilizler ele geçirirler ve onların etrafı sarılarak şehir geri alınır. Şimdi siz buna zafer demek için çok uğraşmanız gerekir açıkçası değil mi? Yani sizin elinizde bir alan işgal edilmiş yabancılar tarafından. Orada siz ricat yani gerilerken bir yerde İngilizlerin yanlış bir hesabı yüzünden Kut şehrine sıkışması yüzünden İngiliz birliklerinin etrafını sarmışsınız. Size ait olan bir bölge üstelik burası. Ve orada uzun süren bir muhasara sonunda 130 gün falan sürer ki oradaki İngiliz komutan teslim olmaya razı olmuş.
13 bin esir alınmış veya 18 bin diye İngiliz.
13 bin esir alınmış işte iddiaya göre 20 bin İngiliz askeri öldürülmüş. Çünkü onları kurtarmak için İngilizler defalarca yarma harekatı yapıyorlar. Biraz şöyle hikayeler anlatılır. Constant durumunu fazla abartarak dramatik bir şekilde raporlar gönderiyor merkeze. Bir aylık erzakımız kaldı diyor. Bunun üzerinde İngilizler alel acele bir harekata girişiyorlar. Bu yüzden de başarısız oluyorlar. Halbuki sonra anlaşılıyor ki 4 aylık erzakı varmış. Bu da ileride ortaya çıkınca Tolgan çok eleştirilir vesaire. Ama sonuçta kendi toprağınıza girmiş düşmana karşı gerilerken bir yeri geri almanız hikayesi bütünüyle şey.
Yani biraz önüne de bakmamız lazım diyorsunuz siz sonucundan.
Hayır elbette başarıdır ama neyi değiştirmiştir? Savaşın tarihini
hemen sonrasında da Psycho Pico olmuş.
O Mayıs ayında evet yani bunlar 29 Nisan'da teslim oluyor Tolson. Dediğiniz gibi Psycho Pico'da o sırada görüşüyorlar zaten. Mayıs ayı içerisinde de anlaşmayı bağlıyorlar ama şunu hatırlatmak istiyorum izleyicilere. Bu Kutup Amara bir zafer de olabilir. Gerçekten tahsil edilecek büyük fedakarlıklarla o kent geri alınmıştır. Ama ve lakin ne savaşın kaderini değiştirmiştir, ne Orta Doğu'nun kaderini değiştirmiştir, ne Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda Mondros'taki tablodan sonra dağılmasını engellemiştir. Yani tarihte bir olaya zafer ya da yenilgi derken onu işleviyle de ele almak lazım. Ama dediğim gibi övmek istiyorsak elbette hiçbir mahsuru yok. Kutu ve Mara'da şöyle kazandık böyle yaptık diye de.
Demek mümkün diyorsunuz. son bir soru bu Katül Amara meselesi. Kutül Amara meselesi 1950'lere kadar veya Türkiye'nin NATO üyeliğine kadar tarih kitaplarında var ve bir zafer günü olarak kutlanıyor
her
sonrasında
zaman,
mı?
Hala var. Hala bu anlatılır da ben neden bunu bilmiyoruz dediklerini anlayamadım. Genel olarak tarih bilinci düşük bir toplumuz. Ama buna rağmen
tarih kitaplarından çıkarıldığına ilişkin bir bilgi var da o nedenle soruyorum. Tarih kitaplarından veya okul kitaplarından.
Çok önemli değil ki gerçekçi bakan bir tarih yazarı bunu hakikaten abartmadan bir satırla, bir paragrafla geçebilir. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Bunu neden hatırlıyoruz? İşte Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa bu muhasarayı başarıyla sonuçlandırmış kişidir ve kendine Kut soyadını almıştır. Halil Kut
evet.
Şehre binaen. Oradan dolayı da böyle her zaman Halil Paşa'nın adıyla veya Enver Paşa hayranları tarafından gündeme getirilmiş bir şeydir. Ama mesela Kut'tan biraz önce bu hani ricat sırasında Şuaybiye bölgesinde yaşanan bir yenilgi vardır ki orada da Süleyman Askeri adlı teşkilat-ı mahsusun çok önemli bir adım unsuru başarısızlığından dolayı intihar etmek zorunda kalmıştır. Örneğin tarih kitabımız bunu da yazmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani tarihe seçici bakan bir şeyimiz var bizim. Milli eğitimimiz var veya akademiyamız var, entelijansiyamız var. O açıdan yeni işleri hiç yazmaz. Bunu da bence hak ettiğinden fazla yazmıştır benim kanaatime göre.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bilgilendirdiniz bizi.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, Ayşe Hür'le konuştuk. Başbakanın Mardin'de ve bugün de grup toplantısında bahsettiği o tarihi olaylarla ilgili. Gerçekten ben telaffuz ederken bile güçlük çekiyorum ama tekrar edeyim. Sykes-Picot anlaşması ve diğeri de neydi? Kat-ül-Amare kuşatması. Bu iki konuyla ilgili ne olduğunu Ayşe Hür bize net olarak anlattı. Ancak bahsedildiği kadar büyük bir başarı değildir. Çünkü İngilizler orada ne arıyordu? Zaten gelmeleri tek başına başarısızlıktır ve kendi toprağını geri almıştır Osmanlı İmparatorluğu dedi. Onun öncesinde de çok büyük yenilgiler olduğunu ve bu kuşatmanın da Osmanlı tarihini olumlu yönde değiştirmediğine dikkat çekti.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi şu akademisyenler meselesine bir bakalım. 1128 imzayla bu suça ortak olmayacağız demişler ve ortalık ayağa kalkmıştı, hatırlayacaksınız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert sözlerle eleştirmişti o akademisyenleri. Toplumun çeşitli kesimlerinden onlara destek geldi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla eleştirenler de oldu. Kimi için hukuki süreç başlatıldı, kimi için idari süreçler başlatıldı. Bazıları işlerinden oldular ama şunu söyleyelim. O bir bildiriydi, altında akademisyenlerin imzası vardı. Bildiriye ilişkin yorumlardan birisini Akit Gazetesi yapmıştı. Kahpe demişti mesela o akademisyenlere. Sözde aydınlar, ihanetçiler ve kahpe, eşcinsel sevici, İslam düşmanı, diplomalı sapkınlar, Ermeni aşığı gibi cümleler kullanılmıştı. Bildirinin altına imza atan akademisyenlerle ilgili. Şimdi bu Akit Gazetesi'nin kullandığı cümleler mahkeme tarafından bir basın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Kahpe sözünü basın özgürlüğü saydı. Ama akademisyenlerin bildirisi bir akademik özgürlük olarak kabul edilmedi. Son olarak Nişantaşı Üniversitesi'nden akademisyenlerin işlerine son verildi maalesef. Sözleşmeleri feshedildi. Nişantaşı Üniversitesi Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza atan 6 akademisyenin sözleşmesini feshetti. Zaten akademisyenlerle ilgili Cumhurbaşkanı ilk tepkisini gösterdiğinde mütevelli heyeti başkanı da en önde tepkisini gösteren isimlerden biriydi Nişantaşı Üniversitesi'nin. Şimdi o işini kaybeden isimlerden, sözleşmesi feshedilen akademisyenlerden birisi Çetin Gürer telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Benim dikkatimi çekmişti. O dönemde mütevelli heyeti başkanı Levent Uysal ilk tepkiyi gösteren akademisyenlerle ilgili. Hükümetin evet, yanında ya da Cumhurbaşkanı'nın yanında ilk tepkiyi gösteren isimlerden biriydi. Sonrasında nasıl bir süreç işledi? Bugüne kadar nasıl dayandınız?
Sonrasında yani şimdi takip ettiğimiz üzere basın yoluyla istifamız istenmişti. Tabii biz bu talebe iştirak etmedik. Yani herhangi bir istifa girişiminde bulunmadık. Daha sonraki süreçte mütevelli heyeti bizimle metin üzerine, yani bildirim üzerine görüşmek istedi. Bir ilk defa görüştük. İmzalarımızın çekilip çekilmemesi konusunda bir takım talepleri oldu. Ancak o taleplere de biz karşılık vermedik. İmzalarımızın arkasında olduğumuzu söyledik. Yani bunun bir ifade hürriyeti kapsamında görülmesi gerekli olduğunu, yani insanların toplumu şok edebilecek düşünceleri bile ifade etmelerinin bir hak olduğunu, bir özgürlük olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla imzalarımızla geri çekmeyeceğimizi belirttik. Ve daha sonra bizimle ilgili bir resmi olmayan bir komisyon değil, bir inceleme, bir inceleme başlatıldı. Burada bizim görüşlerimiz alınmak istendi. İki tane soru soruldu. Metni imza atıp atmadığımız ve metnin içeriğiyle ilgili düşüncelerimizin ne olduğuydu. Bu da geçen haftalarda yani bir 10-13 gün önce oldu. Biz yazılı olarak ifadelerimizi verdik. Ve akabinde işte dün bir hafta tatilimiz vardı. Tatilden döndükten sonra dün pazar işbaşı yaptık. Akşam üzeri mesai bitimine yakın bir saatte bize tebligatları verdiler ve iş hakkımızın bir tarafı kesildiği söylendi. Ve tebligat da elimize verildi. Bu şekilde işten çıkartılmış olduğumuzu öğrendik.
Peki bundan sonra bir hukuki süreç başlayacak herhalde.
Elbette zaten yani bu yapılan işlemlerin sadece hani bizim örneğimizde değil, diğer pek çok üniversite arkadaşlarımız, metnin zaptı olan arkadaşlarımız bir takım soruşturmalara, tahkikatlara maruz kalıyorlar, işten çıkartıyorlar, bütün soruşturmaları başlatılıyor. Bütün bunların hepsi zaten herhangi bir hukuki temeli olmayan durumlar. Bunu zaten ilgili pek çok bu alanda çalışan insan hakları ve ifade özgürlüğü bir alanda çalışan akademisyenler de beyan ettiler. Yani bu tür durumdaki akademisyenlere uygulanabilecek herhangi bir disiplin yönetmeliği ya da disiplin maddesi olmadığından, var olan madde daha önceki yıllardan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olduğundan kaynaklı olarak, yani bizlere şu anda herhangi bir soruşturmanın açılmasının, herhangi bir disiplin cezası verilmesinin, herhangi bir hukuki temeli bulunmamak.
Ne oluyor? İşe dönüş davası mı oluyor? Veya sözleşmeyi haksız feshettiler diye üniversiteye mi dava açacaksınız? Nasıl olacak?
Yani bunu avukatlarımızla görüşeceğiz tabii. Avukatlarımızla
ona göre karar vereceksiniz.
Evet, ona göre kararımızı vereceğiz. Bu da önümüzdeki günlerde belli olacak zaten.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız bizimle, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, Nişantaşı Üniversitesi 6 akademisyenin işine son vermişti ve Nişantaşı Üniversitesi'nin bu eylemine maruz kalan akademisyenlerden biriyle konuştuk. Bundan sonraki süreçte herhalde hukuki olarak haklarını arayacaklar. Ama Akit Gazetesi'nin yazısında aktarmıştım. Yani hakaret içeren bir takım cümleler kullanılmasına rağmen yargı o tarafını basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında gördü. Ama bu tarafta o bildiri akademik özgürlük kapsamında görülmüyor. Hem idari olarak soruşturmalar başlatılıyor hem de hukuki olarak, bir taraftan da hükümete yakın medyada bu akademisyenler için işsiz bırakın öyle kalsınlar, yani aç bırakmak üzerine de bir planlama yapıldığını söyleyebiliriz.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi bir CHP ile ilgili haberimiz var, onu aktaracağım size. Sonra da yasa da ile ilgili bilgileri aktaracağım. Birincisi CHP Aylin Nazlı Aka meselesi. Aylin Nazlı Aka tedbirli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kuruluna sevk edildi, biliyorsunuz, parti meclisinin kararıyla. Sonrasında Aylin Nazlı Aka Atatürk posterini kim indirdi sorusuna hiç yanıt vermemişti bugüne kadar. Bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki Necati Yılmaz'a Atatürk resmini sordum, dışarı astığını söyledi. Yani olayın kahramanı Necati Yılmaz, CHP'li. Ve Aylin Nazlı Aka ilk kez isim verdi. Necati Yılmaz'ın odasına gittim, Atatürk resminin yerinde olmadığını gördüm. Sonrasında sordum, dışarı astığını söyledi. Ben de düşündüm, dışarı asmak için başka bir Atatürk fotoğrafı bulamadın mı diye kendi içimden. Bunları iki arkadaşıma aktardım. Yanında da birileri vardı. Etik olmayan oradaki aktarımların basına sızdırılmasıdır dedi. Kendisinin bir kurban olarak seçildiğini söyledi. Ama daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ismi verdiği bilgisini de bugün yaptığı açıklamalarda dile getirdi. Son kez konuşuyorum, bu konuyla ilgili konuşmayacağım dedi. Ama öyle görünüyor ki CHP bu tartışmayı bitiremiyor. Sündükçe sünüyor. Ha, nasıl bir politika uyguladığını da kimse anlamıyor ama bir Atatürk posteri yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde belki de hiç bu kadar konuşulmamıştı. Özellikle hükümete yakın medya tarafından ve tartışmaların devam ettiğini aktaralım. Ancak Aylin Nazlı Aka ben bittim, burada durdum diyor. Sanıyorum önümüzdeki süreçte ihraç kararıyla karşılaşacağız ve Aylin Nazlı Aka'nın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilecek, öyle görünüyor. Bu hafta en çok konuştuğumuz konulardan biri de yastığı adaydı. Yastığı adayı bir kültür kongre merkezi haline getireceğini söylemişti bugünkü iktidar. Ve bu yönde de bir takım adımlar atıldı. Orada inşaatlar başladı. Ve bir fotoğraf herkesin çok dikkatini çekti. Birisinde yeşil bir yastığı ada, birisinde tamamen o yeşilden arındırılmış bir yastığı ada. Bakan bu işe ilişkin bir yorum yaptı ve dedi ki o fotoğraf yanlıştır muhtemelen. 3-5 ağaç kesildiyse merak etmeyin, 5 katıyla tekrar oraya dikeriz. Gerçekten 3-5 ağaç mı kesildi? 5 katıyla oraya dikilecek mi? Yoksa fotoğraf mı yanlış? Bir konuşalım istedik Yiğit Ozar telefon attığımızda. Adalar platformundan merhabalar.
Merhaba.
Hangisi doğru? 3-5 ağaç mı kesildi? O bizim gördüğümüz, bizi korkutan fotoğraf mı doğru? Yoksa o fotoğraf mı yanlış? Ne diyorsunuz?
Biz 2013 ve 2015 yılında ben Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi adına bizzat adayı ziyaret etmiştim. Her iki ziyaretinde de 2015'te biraz daha azalmıştı tabii ki bitki örtüsü. Ama 2013 yılında orada çok ciddi bir ağaç dokusu vardı. Bunu görüyorduk. Dolayısıyla yani her iki fotoğrafta maalesef doğru fotoğraflar.
Yani doğru fotoğraflar derken orada bir yeşilin evet, yok edildiğini söyleyebiliriz.
Evet, yeşilin yok, yeşil bir dokunun, bir ağaç topuğunun yok edildiğini kanıtlıyor. Nitekim 1998 yılında Profesör Doktor Erenliz Özboyoğlu adada arkeolojik yüzey araştırmaları yapmıştı. Adadaki bitki örtüsünün yoğunluğundan dolayı adanın bazı bölümlerinde yüzey araştırmalarını sonuçlandıramamışlardı. Çünkü kalıntıları göremiyorlardı, toprağı göremiyorlardı. O kadar yoğun bir bitki örtüsü vardı.
Peki buna ilişkin bir girişiminiz olacak mı?
Adalar
platformu olarak.
Biliyorsunuz Yassada'da projeye başladığında, bu kongre merkezi projesine başlamadan önce biz torba yasa çıkardılar.
Evet.
Ve bu torba yasanın Yassada ve Sivriada ile ilgili maddesinde Yassada ve Sivriada'da yapılacak projenin kıyı koruma kanunu ve 2863 sayılı kültür varlıklarının koruma kanununun kanunundan muaf olduğunu belirttiler.
Yani yapacak kanunlaştı. Bir şey yok diyorsunuz.
Dolayısıyla artık buradaki kültür varlıklarını korumak için ve doğal dokuyu korumak için bir kanun yok başvurabileceğimiz.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız. Yiğit Ozar'la konuştuk. Adalar platformu Yassıada yeşilini kaybetti mi? Soru buydu. Kaybetti dedi. İki fotoğraf vardı. O iki fotoğraftan birinde zaten nasıl kaybettiği net olarak ortadaydı. Bakan her ne kadar o fotoğraflar yanlış dese de. Bir konuyu aktarmadan bugünü kapatmayalım. Bir kepazelik, bir rezalet, bir skandal bu. Bugün gazetesinin yaptığı bir skandal, bir rezalet. Bugün gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayek Böke ile ilgili bir haber yayınladı bugün. Aslında bir nefret suçu. Vaftiz olmuş Selin Sayek Böke biçiminde. Yani Hristiyan olduğunu aile sicilinde yazarak ortaya koyuyor. Haber mi bu? İnançları haber mi bir siyasetçinin? Neye inandığı, nasıl büyüdüğü, vaftiz olup olmadığı, sünnet olup olmadığı, hangi etnik gruba ait olmadığı, bu haber mi? Değil ama Türkiye bazında baktığınızda evet, haber olarak değerlendiriliyor. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmak için, onu daha da aşağıya çekebilmek için, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyulan kızgınlığın bir sonucu olarak çok ciddi bir biçimde hükümete yakın medyanın CHP ile ilgilendiğini, yakın ilgi gösterdiğini görüyoruz. Onlardan birisi ama bu farklı bir durum. Bu bildiğiniz insanları ırk, dil, din, inanç üzerinden sınıflandırmak üzere bir yayın politikası. Ve herkesin bunu protesto etmesi lazım. En başta da hükümetin, hükümette bu meseleyle ilgilenenlerin. Ama gün içinde hiçbirisinden ses çıkmadığını özellikle aktarmış olalım size. Evet, bitiriyoruz bugün de. Yaklaşık 1,5 saattir size Türkiye'nin konuştuğu konular, tartıştığı başlıkları aktarmaya, farklı görüşleri sizin nezdinizde değerlendirmeniz için aktarmaya çalıştık. O başlıklar bitti, programın da sonuna geldik. Bugün benim isteğimle Ahmet Kaya ile bitiriyoruz. Kendine iyi bak şarkının ismi. Çok hoş bir şarkı, güzel de bir şarkı. Yani birlikten, beraberlikten de bahseden bir şarkı. Biraz da ayrılık şarkısı ama neyse, o kadar da olur. Yarın yine buluşacağız saat 17.30'da. 24'te bu programın tekrarını. Bir de bunu izle.com'dan tekrarını YouTube üzerinden izleyebilir. 24'te de radyodan tekrarını dinleyebilirsiniz. RSFM'den. Yarın 17.30'da burada olacağız. Görüşmek üzere.
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.